Ayrım 13. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 133. Not 3. 1929'da Sorel'in Croce'ye gönderdiği ve içinde Oberdan'dan söz ettiği bir mektubunun yayımlanmasından sonra kullandığı bazı deyimleri protesto etmek üzere yazılan yazılar birbirini kovaladı. Sorel yerin dibine sokuldu. Son günlerde Arturo Stanghellini'nin La Italie Literaire'nin yeniden yayımlandığı bir yazısı. Mektupların yayımlanması, Kritika'nın sonraki sayısında durduruldu. Daha ileriki bir sayısında da olaya hiç değinilmeden yeniden ele alındı, yalnız bazı yeniliklerle. Birçok kişilerin adları ilk harfleriyle yayımlanıyordu. Böylece bazı mektupların yayımlanmadan önce budandığı izlenimi doğuyordu okuyanda. İşte o sırada gazetelerde Sorel'in ve İtalya ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesine girişildi. Bazı bakımlardan Sorel'le Deman birbirine benzetilebilir. Ama ne büyük ayrılık var ikisi arasında. Deman düşünceler tarihinin içine dalarak acayip bir tarzda kendisini kaybeder. Yüzeysel görünüşlere saplanır kalır. Sorel'e ise bunun tam tersi bir eleştiri yöneltilebilir. Düşüncelerinin özünü kılı kırk yararak çözümleme ve orantıların sezgisini yitirme. Sorel, savaş sonrasında birçok olayların Proudhon'a hak verdiren bir nitelik taşıdığını ileri sürer. Croce'ye göre Deman'da Proudhon'a bir dönüş vardır. Ama Deman, savaş sonrası olaylardan bir şey anlamış değildir. Sorel'e göre halkın kendiliğinden spontane olan yaratışı Proudhon'un anlayışına uygundur. Kökeni bürokratça olan hareketler de ortodoksçadır. Sorel'in gözlerinin önünde tıpkı bir saplantı gibi hem Alman örgütlenmesinin bürokratlığı hem de Jacobenlik var. Bunlar bir memurlar çetesinin elinde tuttuğu kumanda kollarının harekete geçirdiği iki mekanik merkezleştirme olayıdır. Deman gerçekten Belçika işçi örgütlerinin ukalaca bürokrasisinin örneğidir. Onda her şey ukalacıdır, coşkunluğu bile. Bilimsel bir formüle uygun olarak az çok bireysel bir olgular zincirini tekrarlamakla büyük keşifler yapmış gibi satar kendisini. Bu pozitivizmin tipik bir belirtisidir. Olguyu bir kere tasvir edip bir formül içinde genelleştirir. Sonra olgunun formülleştirilmesinden olgunun kendisinin yasasını çıkartır. Sorel'e göre La Nuova Antologia'da yayımlanan denemesinde görüldüğü gibi Proton'da önemli olan psikolojik yöneliştir. Somut pratik davranış değildir. Aslında Sorel bu konuda hiçbir zaman ne düşündüğünü açıkça söylememiştir. Ona göre bu psikolojik yöneliş halkın, köylüler, zanaatkarlar, duygularıyla kaynaşma olgusunda, fate, kendisini gösterir. Bu duygular ekonomik örgüt ve devlet tarafından halkın karşı karşıya bırakıldığı gerçek durumlardan, bunları anlayabilmek için bu duyguların derinine inme olgusundan ve bunların hukuksal ve akla uygun biçimde dile getirilmelerinden doğar. Şu ya da bu yorumu ya da yorumlarının bütünü yanlış, uydurma ya da düpedüz gülünç olabilir. Ama Sorel'in genel tutumu olumlu sonuçlar bakımından çok verimlidir. Deman'ın tutumu ise bilimci bir nitelik taşımaktadır. Anlamak için çıkar gütmeyen bir bilgin gibi değil, duygularını kuramlaştırmak, sözde bilimsel şemalar kurmak için halka eğilir. Halkla bir olarak hukuksal, eğitsel ilkeler çıkartmak için değil. Tıpkı hayvanlar bilimi uzmanının böcekleri gözlemleyişi gibi. Maeterlinck'in arıları ve beyaz karıncaları niceleyişi gibi. Deman'ın işçi hareketinin ahlaksal ve psikolojik değerlerini gün ışığına çıkartmak gibi ukalaca bir iddiası var. Bu girişim Deman'ın ileri sürdüğü gibi praksis felsefesinin kesin ve kökten çürütülüşü anlamına gelmekte midir? Bu, insanların çoğunun henüz Batlamyus'un açtığı evrede olduklarının söylenmesinden, Kopernik öğretisinin çürütüldüğü anlamının çıkartılması gibi bir şey olur. Ya da bu, folklor biliminin yerini almalıdır, türünden bir yargıdır. Praksis felsefesi, insanların ideoloji alanında toplumsal durumlarının bilincine erdiklerini savunur. Bununla halkın kendi bilincine ermesini kenara mı itmiş demektir? Yalnız şurası gayet açık bir gözlemdir ki, ideolojiler dünyası bütünüyle üretimdeki teknik ilişkilerden daha geridedir. Bir zenci Afrika'daki memleketinden daha yeni gelmişken Ford'un fabrikasında çalışabilir ama yine de uzun süre bir fetişist olarak kalabilir ve yamyamlığın normal ve doğru bir beslenme biçimi olduğuna olan inancını sürdürebilir. Deman bu konuda bir araştırma yapsaydı nasıl bir sonuç çıkartırdı bundan? Praksis felsefesinin insanların kendileri ve öteki insanlar hakkında ne düşündüklerini nesnel olarak incelemesi gereğinden şüphe edilemez ama bu düşünüşün ebedi olacağını budalaca kabul etmesi mi gerekir? Böyle bir şey en kötüsünden mekanist ve kaderci bir tutum olmaz mı? Her çeşit tarihsel girişimin ödevi daha önceki kültür aşamasını değiştirmek, kültürü daha önceki düzeyden daha üstün bir düzeyde bütünleştirmektir. Aslında praksis felsefesi Deman'ın keşfettiğini sandığı bu alanda her zaman çalışmıştır. Ama bu çalışmayı budalaca, olanı olduğu gibi saklamak için değil, yenileştirmek için yapmıştı. Deman'ın keşfi beylik bir düşünceden başka bir şey değildir. Onu reddetmek için söylenecek şeylerde tatsız bir sakızı çiğnemekten başka bir şey olmaz. Not: Arturo Masoero'nun Economia dergisinin Şubat 1931 sayısında çıkan Hedonist, dipnot, hedonizme, her çeşit ekonomik faaliyetin en çok yarar sağlama amacını güttüğünü ileri süren ekonomi öğretisi. Olmayan bir ekonomist adlı yazısından anlaşıldığına göre, La Joie à Travail, çalışma sevinci. Dipnot, La Joie à Travail, işçilerin ve memurların tanıklığına başvurularak yapılan anket. Paris, Alcan, 1930. 1927'de yayımlanan kitap Der Kampf um die Arbeit zu Freude adıyla Almanca'ya çevrilmiştir. Ve daha başka yapıtlarında, H. nokta, Deman'ın sergilediği düşünceler Amerikalı ekonomist Thorstein Veblen'in teorilerinden alınmıştır. Bu bilgin ekonomi bilimine özellikle A. Comte'nin ve Spencer'ın olduğu bilinen bazı pozitivist sosyoloji ilkeleri getirmişti. Veblen daha çok ekonomiye evrimcilik anlayışını sokmak istiyordu. Böylece Veblen'de Instinct of Workmanship düşüncesine rastlıyoruz. Deman buna yaratıcı içgüdü adını veriyor. Ve James 1890'da bir yapıcı içgüdüsünü Instinct of Constructiveness sergilemişti. Voltaire de daha o zaman bir mekanik içgüdüsünden. Dipnot: Deman'daki bu kaba içgüdü anlayışını Marx'ın arıların içgüdüsü ve insanı bu içgüdüsünden ayıran şey üzerine yazdıklarıyla karşılaştırınız. Gramsci'nin notu. Söz etmektedir. Bundan başka Deman, Veblen'in şu çok parlak ve kaba işçilerin animizmi, dipnot, alet, makine ve ürün için duyulan bu mülkiyet duygusu, dinler psikolojisinin animizm, animisme adını verdiği ruhsal bir eğilimden doğmaktadır. Bu da insanın şeyleri, canlı varlıklara özgü ruhsal niteliklere sahipmiş gibi düşünmeye duyduğu gereksinmedir. La Joie à Travail, sayfa 146. Görüşünü de benimseyerek La Joie à Travail'da bu temanın üstünde bastıra bastıra durmaktadır. Masoero, Veblen'in bu konudaki anlayışını şöyle sergiliyor. İlkel toplumlarda efsane niteliğindeki yorum bir engel olmaktan çıkıyor ve çok kere tarım ve hayvancılık tekniğinin gelişmesine yardım ediyordu. Bitkilerle hayvanlarda bir ruhun ya da açıkça tanrısal bir niteliğin olduğu düşüncesi bu gelişmeye gerçekten hizmet etmiştir. Çünkü böyle bir anlayışın gerektirdiği bakım ve dikkat teknik alanda gelişmelere ve yeniliklere yol açmıştır. Animizme bağlı bir düşünüş ise tersine fabrika tekniğinin gelişmesine, işçinin cansız maddeyi işleme içgüdüsüne açıkça karşıttır. İşte Veblen, Danimarka'da yeni taş döneminde tarım tekniğinin çok ilerlemiş olmasına karşın imalat tekniğinin sıfır oluşunu bununla açıklamaktadır. Bugün işçinin içgüdüsü artık tanrısal ve esrarlı unsurların işe karışmasıyla engellenmediği için pozitif bir düşünüşü benimseyerek endüstri alanında çağdaş döneme özgü ilerlemeleri gerçekleştirmiştir. Deman, Veblen'den bir işçi animizmi düşüncesini alıyordu. Veblen'e göre böyle bir inanç yeni taş, Neolitikue döneminde vardı ama bugün kaybolmuştu. Deman, çağdaş işçi de bunu keşfederek doğrusu çok büyük bir özgünlük göstermiş olmaktadır. Deman'ın bu Spencer'cı kökeni bilindiğine göre, Deman'a Marksizmi aşan filozof gözüyle bakan Croce'nin bundan sonuçlar çıkardığına da işaret etmeliyiz. Spencer'la 18. yüzyıldakinden daha esrarlı bir sensüalizme dönmüş olan Freud arasında, Deman'ı Croce'nin göklere çıkartması ve aklı başında İtalyanlara Deman'ın düşüncelerini inceletmesi anlaşılacak bir şeydir. Veblen'in yapıtının İtalyanca çevirisinin yayımlandığı ilan edildi. Bu girişimi başaran Honoré Vole, dipnot, İtalya'da milletvekillerinin ve senatörlerin adlarının başına konulan sıfat. Bottai'dir. Ne olursa olsun, Massuero'nun yazısına bu konudaki başlıca kitapların listesi eklenmiştir. Yazıda görüldüğü gibi Veblen'in üzerinde Marksizmin az çok etkisi vardı. Veblen'in de Freud'un kuramları üzerinde etkisi olduğunu sanıyorum. Bilmekten anlamaya, duymaya, tam tersi duymadan anlamaya, bilmeye geçiş. Halktan bir kişi duyar ama anlamaz ya da bilmez her zaman. Aydın kişi bilir ama anlamaz, hele duymaz her zaman. İki uçtan birinde bilgiçlik ve dar kafalılık, ötekinde de kör tutku ile bağnazlık görülür. Bu, bilgiçin tutkusuz olduğu anlamına gelmez. Tersine, tutkulu bilgiçlik, gemi azıya almış bağnazlık ve demagogluk kadar gülünç ve tehlikelidir. Aydının yanılgısı anlamadan, hele duymadan bilgiye erişilebileceğini sanmasıdır. Yalnız bilginin kendisi değil, bilginin konusu da. Sanılır ki aydın, ulusun halk kesiminden ayrı ve kopuk olur. Halkın ilksel, elementaires tutkularını duymaz. Bu tutkuları belirli bir tarihsel durumun içinde açıklar ve buna uygunluğunu saptar ve bunları diyalektikçe tarihin yasalarına, yüksek bir dünya görüşüne bağlar. Bilimsel ve bütünleşmiş bir yöntemle bilgiyi yoğurursa gerçekten aydın olacaktır. Bir tutku olmazsa, yani aydınla ulusun halk kesimi arasında bir duygu bağıntısı olmazsa, tarihsel bir politika olamaz. Böyle bir bağ olmaksızın aydınla ulusun halk kesiminin ilişkileri salt bürokratça biçimsel ilişkilere indirgenmiş olur. Böylece aydınlar bir kastı ya da örgütsel merkezcilik adı verilen bir kutsal kişiler topluluğu oluştururlar. Şayet aydınlarla ulusun halk kesimi, yönetenlerle yönetilenler, hükümet adamlarıyla halk arasındaki ilişkiler, duygu tutkunun anlayışa ve giderek bilgiye, mekanik olarak değil canlı bir biçimde vardığı organik bir bütünleşme ile belirlenmiş ise, işte o zaman ve yalnız bu koşulda yönetenlerle yönetilenler, hükümet adamlarıyla halk arasında bireysel öğelerin değiş tokuşu var demektir. Yani biricik toplumsal güç olan yaşam birliği gerçekleşmiş, tarihsel blok yaratılmış demektir. Deman halkın duygularını inceliyor ama bunlara çağdaş bir uygarlık yolunda kılavuzluk etmek ve arınmak, katarsis üzere yön vermek için benimsemiyor. Deman'ın durumu sürekli olarak çağdaş bilimin bilgisinin konusunu bozmasından korkan bir folklor uzmanının durumunu andırıyor. Buna karşılık kitabında gerçek bir isteğin bilgiçe yansıyışı göze çarpmaktadır. Halkın duyguları göründükleri biçimde olduğu gibi öğrenilip incelenmeli, bu duygulara tarihsel hareket içinde savsaklanabilir kalp bir şey gözüyle bakılmamalıdır. Genel sorunlar. Halk için sosyoloji el kitabı denemesi üzerine eleştiri notları. Meslekten kafa işiyle uğraşmayan okurlar için yazılmış olan bir halk için el kitabı, dipnot, ne Buhari'nin Maddecilik Teorisi adlı kitabı ilk defa 1921'de Moskova'da yayımlandı. Kamusal düşünüş felsefesinin, yani filozof olmayanların felsefesinin eleştiriye dayanan bir çözümlemesiyle işe başlamalıydı. Bu kamusal düşünüş, sens commun ya da felsefe, ortalama bir adam tipinin içinde geliştiği çeşitli toplum ve kültür çevrelerince benimsenen yaygın bir anlayış ya da eleştiriye dayanmayan bir dünya görüşüdür. Kamusal düşünüş her yerde ve zamanda olduğu gibi kalan tek bir görüş değildir. Felsefenin folklorudur. Folklor gibi bunun da sayısız çeşitleri var. Başlıca niteliği, bölük pörçük bütünlükten yoksun oluşu, ilkeleriyle sonuçlarının birbirini tutamamışı ve böyle bir felsefeyi benimsemiş olan kalabalığın toplum ve kültür durumuna uygunluğudur. Tarihte homojen, mütecanis bir toplumsal grup meydana gelince, kamusal düşünüşe karşı bütünleşmiş, homojenliğe kavuşmuş, yani sistematik bir felsefe oluşur. Halk için el kitabı daha başlangıçta, halk yığınlarının bu türden özgün felsefesine, geleneksel büyük felsefe sistemlerinin ve yüksek papaz sınıfının, din görüşlerinin, yani aydınların ve yüksek kültür çevrelerinin, dünya görüşünün karşı çıktığını, üstü kapalı bir şekilde kabul etmekle yanlış adım atmış bulunuyor. Aslında halk yığınları bu sistemleri bilmez ve bunların halkın düşünüşü ve hareketleri üzerinde doğrudan doğruya etkisi yoktur. Şüphesiz bunun tarih açısından hiçbir etkisi yok demek değildir. Fakat bu başka türden bir etkinliktir. Bu sistemler halk yığınları üzerine dıştan siyasal bir güç, yönetici sınıfların bütünleştirici gücünün bir öğesi veya dış bir egemenliğe boyun eğdirme öğesi olarak etki yapar. Bu da halk yığınlarının kendine özgü düşünüşünü olumsuz şekilde etkiler. Bu yığınların yaşam ve dünya hakkındaki embriyonumsu bulanık düşüncelerinin derinden değişmesinde canlı bir maya rolü oynayacak şekilde olumlu bir etki yapmaz. Kamusal düşünüşün başlıca öğeleri dinden gelir. Bundan ötürü de kamusal düşünüş ile din arasındaki ilişki, kamusal düşünüş ile aydınların felsefe sistemleri arasındaki ilişkiden daha sıkıdır. Fakat din konusunda da eleştiriye dayanan bir ayrım yapılmalıdır. Her din, hatta Katolik dini bile, kendi içinde birbirinden ayrı, giderek çelişik hale gelen birçok dini içerir. Bir köylü Katolikliği, bir küçük burjuva ve şehir işçileri Katolikliği, bir kadınlar Katolikliği, bir de yamalı bohça gibi ve birlikten yoksun bir aydınlar Katolikliği vardır. Fakat kamusal düşünüş üzerine sadece Katolikliğin bugünkü en kaba ve en az işlenmiş olan şekilleri değil, daha önceki dinlerin, bugünkü Katolikliğin eski şekillerinin, heretik halk hareketlerinin, geçmişteki dinlerle ilgili batıl bilgilerinde etkisi vardır. Kamusal düşünüş üzerinde maddeci, gerçekçi, yani doğrudan doğruya kabaca duyulardan gelen öğeler ağır basar. Bu da dinden gelen öğe ile çelişik değildir. Tam tersine ona uygundur. Yalnız bu öğeler batıl inançlara bağlıdır, eleştiri dışıdır. İşte önce halk için el kitabının meydana getirdiği tehlike. Bu kitapta yer yer bu eleştiri dışı öğeler dile getirilmektedir. Kamusal düşünüşün bunlar hakkında Batlamyusvari, antropomorfik, antroposantrik nitelikte bir anlayışı vardır. Dipnot, Batlamyus sistemine milattan sonra 2. yüzyıl uygun dünya görüşü. Buna göre dünya evrenin merkezinde bulunmaktadır. Antropomorfizm, insanın her şeyi kendi yapısına göre düşünmesi, antroposantrizm, insanın dünyanın merkezi olduğunu benimseyen görüş. Kamusal düşünüşün bir eleştirisinden hareket edecek yerde felsefe sistemlerini eleştiren, halk için el kitabı üzerine söylenilenler metodolojik notlar gibi ve belirli sınırlar içinde geçerli olarak kabul edilmelidir. Şüphesiz bu, aydınların felsefe sistemlerinin eleştirilmesinin savsaklanması anlamına gelmez. Halk yığınlarının bir elemanı bireysel olarak kamusal düşünüşü açtığı zaman doğrudan doğruya bu olay nedeniyle yeni bir felsefeyi benimsemiş olur. İşte bu da praksis felsefesini açıklayan bir incelemede geleneksel felsefeyle polemiğe girişilmesini zorunlu kılar. Dahası var, halk yığınlarına yönelmiş bir felsefe olan praksis felsefesi, sürekli bir mücadele halinde bulunan bir polemik olarak düşünülebilir. Bununla birlikte hareket noktası daima yığınların felsefesi olan kamusal düşünüş olmalıdır. Bunun da ideolojik bakımdan bir bütün haline getirilmesi söz konusudur. Fransızcadaki felsefe yazılarında başka ulusların bu alandaki eserlerinden çok daha fazla kamusal düşünüş üzerinde inceleme var. Bu da Fransız kültürünün halkçı ulusal karakterine sıkı sıkıya bağlıdır. Yani Fransız aydınları başka herhangi bir yerdekinden daha fazla belirli geleneksel koşullar nedeniyle ideolojik olarak kılavuzluk etmek ve yönetici grupla sıkı bir temas halinde bulundurmak üzere halka çok daha yaklaşırlar. Bunun için Fransız edebiyatından yararlanılmak ve üzerinde işlenmek üzere kamusal düşünüş konusunda bol malzeme bulunabilir. Hatta Fransız felsefe kültürünün kamusal düşünüşe karşı tutumu bir ideoloji ve egemenlik yapısı örneği olarak alınabilir. İngiliz ve Amerikan kültürlerinde de bu yolda araştırma yapmak için birçok olanaklar varsa da Fransız kültüründe olduğu kadar organik ve tam değildir. Kamusal düşünüş çeşitli şekillerde anlaşılmaktadır. Açıkça felsefenin temeli olarak ya da başka bir felsefe açısından yapılan bir eleştiri olarak, aslında bütün hallerde sonuç yönetici grubun dünya görüşüne daha uygun bir kamusal düşünüş elde etmek üzere belirli bir kamusal düşünüşün aşılması olmuştur. 17 Ekim 1931 tarihli Le Nouvelles Littéraires de Henri Gauher'in Leon Brunswick'in felsefesi üzerine şöyle bir yazısı çıktı. Matematikte olsun, fizikte olsun, biyoloji, felsefe ya da ahlakta olsun, tek ve aynı bir zihnileştirme hareketi vardır. Bu da zihnin kendisini kamusal düşünüşten ve bunun kendiliğinden oluşan spontane metafiziğinden kurtarmak yolunda harcadığı bir çabadır. Burada sözü geçen metafizik, gerçek duysal şeylerin oluşturduğu bir dünyayı ileri sürüp ortasına da insanı yerleştirir. Croce'nin kamusal düşünüş karşısındaki tutumu aydınlık görünmüyor. Croce'nin her insanın bir filozof olduğu yolundaki önermesi, kamusal düşünüş ile ilintili yargısı üzerine ağır basmaktadır. Denebilir ki Croce, bazı felsefi önermelerinin kamusal düşünüş tarafından paylaşıldığını görmekten zevk duymaktadır. Ama bu olgunun somut anlamı ne olabilir? Kamusal düşünüş, dağınık anlayışların bulanık bir karışımıdır. Ne istenirse bulunur içinde. Kaldı ki Croce'nin kamusal düşünüş karşısındaki bu tutumu, ulusal halkçı açıdan verimli bir kültür anlayışına, yani tarihe daha somutça uygun bir felsefe anlayışına varmamaktadır. Aslında bu ancak praksis felsefesinde olabilir. Gentile'nin bu konudaki tavrı için Humanist Dünya Görüşü adlı yazısına bir göz atalım. Nuova Antologia, 1 Haziran 1931. Gentile şöyle yazmaktadır. Felsefe kendine dönük düşüncenin, la pensée réflexive, kamusal düşünüşteki ve basit insanların bilincindeki doğruların saptanması yolunda giriştiği büyük bir çaba olarak tanımlanabilir. Bu doğrular insanın doğal olarak duyduğu ve yaşamak için yararlandığı düşünme yeteneğinin la mentalite, sağlam yapısını oluşturur. Bu sözler Gentile'nin düşünüşünün kabalığına yeni bir örnek vermektedir. Bu konudaki yargısı Croce'nin halkın düşünce tarzı üzerine ileri sürdüğü yargıdan safça alınmış gibi görünüyor. Croce'ye göre halkın düşünüşü bazı felsefe önermelerinin doğruluğunun denek taşıdır. Gentile daha ötede şöyle yazıyor. Sağlıklı insan Tanrı'ya ve düşüncesinin esprit özgürlüğüne inanır. Böylece Gentile'nin yalnız bu iki önermesinde şunları görüyoruz. 1. Aslında ne olduğu pek bilinmeyen tarih dışı bir insan yaratılışı. 2. Sağlıklı insanın yaratılışı. 3. Sağlıklı olan insanın kamusal düşünüşü ve bununla birlikte sağlıklı olmayan insanın kamusal düşünüşü. Peki bu sağlıklı insan deyimiyle ne anlatılmak isteniyor? Bedence sağlıklı, deli olmayan ya da sağlıklı olarak düşünen, akıllı geçinen Filistin mi? Dipnot: Filistin, kısır düşünceli, rahatına düşkün burjuva. Hem sonra ne anlaşılmalı şu kamusal düşünüşün doğrularından? Gentile'nin felsefesi ister öznelci idealizmin, idealizme subjekti ve her çeşidinden tedirgin olan halkın felsefesi olarak anlaşılsın, ister kamusal düşünüş olarak, isterse de karanlık düşüncelerden, bazı bilim ve felsefe sergilemelerindeki inceliklerden ve kelime cambazlıklarından hoşlanmayan halkın davranışının yansıması olarak anlaşılsın, sağduyuya tamamıyla karşıttır. Gentile'nin kamusal düşünüşle bu cilveleşmeleri gerçekten eğlencelidir. Buraya kadar söylenenler kamusal düşünüş doğrulardan yoksundur anlamına gelmez. şu anlama gelir ki kamusal düşünüş her yana çekilebilir, çelişiktir, değişik biçimlerde görünür. Bu yüzden kamusal düşünüşü doğruyu bulmada bir denek taşı saymak anlamsızdır. Bu doğrunun hakikat, kamusal düşünüşün doğrusu olduğu söylenebilir. Bununla bu doğrunun aydın kümelerin ötesine yayıldığı söylenmiş olur. Fakat bu durumda tarihsel bir saptama yapılmış ve aynı zamanda tarihin akla uygunluğu, rasyonalite belirtilmiş demektir. Ancak bu anlamda ve hesaplı olarak kullanmak koşuluyla bu kanıtın bir değeri vardır. Çünkü kamusal düşünüş yeniliklere kabaca karşıdır, tutucudur ve ona yeni bir doğru sokulabilirse bu da bu doğrunun güzel bir yayılma ve açıklık gücünde olduğunu kanıtlar. Giussini'nin şu yergisini düşünün. Eskiden okul başkanı olan sağduyu bugün tamamıyla ölmüş bulunuyor okullarımızda. Nasıl olduğunu anlamak için kızı bilim öldürdü onu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 144.